Ayrım 10.
Kendini temize çıkarması için de gereksiz konuşmalara girerdi nedense. Kuşkulu bir yönünü düzeltmek için daha işkillendirici durumlar yaratırdı durup dururken. Konuşmak her zaman için başına iş açabilirdi. Darda kalmadıkça çene yarıştırmamaya söz verdi kendi kendine. Sonra kalabalıkça kahvelerden birini seçmek için yolunu sürdürdü arka sokaklarda. Bir yol kavşağında tam aradığı kahveyi bulmuştu. Girerken kenar mahallelerin geleneklerine uyarak bir selam sarkıttı. Bir iki kişi dudaklarını kıpırdatarak karşılığını vermişti. Dörtlük bir ahbap topluluğunu sağında bırakarak çöktü hemen oracıkta bir masaya. Masanın üstünde okumaktan çok ellenmekle paçavraya dönmüş bir gazete duruyordu. Büyük anne yüzünden Nihat'a aldırdığı gazetelere, dergilere bir göz atamadan evden çıkmıştı. Biraz da kendini kahvedekilerden ayırmak için çekti bu paçavrayı önüne. Gerçekten bu tam anlamıyla gazete değil, paçavraydı. Almanların yenilgileri, geri çekilmeleri bile bir zafer öyküsüne çevrilerek anlatılıyordu. İç sayfalarda Doğu cephesine gidip gelen bir generalin anıları vardı. Hele başyazı, yeni nizamın yeryüzü düzeni için en elverişli bir nizam olduğunu, dünya uluslarının artık silahlarını bırakmaları gerektiğini sağlık veriyordu başyazar. İlginçti bu başyazı. Savaştan yorulan, acaba dünya ulusları mıydı yoksa salt Almanlar mı? Haberlerin özetinden, işgal bölgelerinden Alman askerlerinin belli bir oranda geri çekildikleri, üzerlerine düşen görevi yerli ırkçılara bıraktıkları açıkça anlatılıyordu. Mustafa biraz da sevinçle sütundan sütuna atlayıp dururken yanındaki masada bir av tartışmasıdır gidiyordu. Yarın domuz avına çıkacak olan bu dört kafadar fişeklerin barut hakkından, saçma numarasından, kurşun sayısından uzun uzadıya konuştuktan sonra domuz avının ayrıntılarına geçtiler. Saçları fırça fırça domuz kılı gibi kesilen tıknaz bir adam, "Şaşarım," dedi. "Domuz vurmak için ormanda bütün gün dolaşan enayilere." Çatık kaşlısı, "Dolaşmak avcının şanıdır," dedi. "Bir gün av eti, 40 gün taban eti," demiş dedelerimiz. Herkesin mutlaka bu konuda söze katılması gerekirmiş gibi geriye kalanlar da düşündüklerini söylemekten gecikmediler. "Bana kalırsa domuz nereden geçecekse orada durursun. Dağ tepe dolaşmak elbette enayilik. Bekleyeceksin domuzu. Domuzun nerede dolaşacağını bilmen için senin de domuz olman gerekir biraz da. Boşuna beklersin bilmezsen." Bu söz üçünü de güldürmüştü. Domuz kıllı saçlısı, "Siz dolaşın bakalım," dedi. "Ben alırım yerimi, bağdaş kurup otururum, açar şişemi beklerim. Domuz burnunun doğrusuna gittiğine göre er geç önümden geçecektir. Ben dolaşırım arkadaşlarım. Ne demiş dedelerimiz, yatan aslandan dolaşan tilki yeğdir dememişler boşuna." "Bu söz senin için değil ki, tilki için. Ben aslanlıktan şaşmam." Konuşmalar gönül açacak bir konuda değildi ama dinlemekten de kendini alamıyordu Mustafa. Bir avcı değildi kuşkusuz. Değil avcı olmak şimdiye kadar askerlik dışı eline mantar tabancası bile almamıştı. Çocuklarına bayramlarda tabanca veren babalara, annelere de kızardı oldum olası. İyi ama neden ilgileniyordu bu tartışmayla? Düşünüyordu bu avcıların hangisinin haklı olduğunu. Dolaşmadan yana olanlar mı kazançlıydı, oturup domuzu bekleyenler mi? Yoksa hem dolaşıp hem oturanlar mı haklıydı? Domuzun yaşama alanını bulup baskın etmek daha akıllıca bir işti ama bu olanak kolay kolay sağlanabilir miydi? Mustafa gazeteyi bir yana itmiş, onların varacakları sonucu coşkuyla bekliyordu. Yarın için neye karar vereceklerdi? Av planlarını ne biçimde düzenleyeceklerdi? Gazetenin resimlerine bakar görünüyor, varacakları sonucu bekliyordu ilgiyle. Avcılığa mı heves başlıyordu kendisinde bu yaştan sonra? Mustafa bu tartışmadaki yerini çoktan almıştı. Bir avcı değildi ama aranan, yakalanması için emir çıkmış, tutuklama kağıdı imzalanmış bir av hayvanı, bir bakıma bir yaban domuzuydu. Neden bu tecrübeli avcıların bilgilerinden, deneylerinden yararlanmamalıydı? Nasıl davranmalıydı toy bir domuz gibi postunu deldirmemesi için? Dolaşırsa mı yakayı daha çok ele verir, yoksa durursa mı? Avcı ne kadar çok dolaşırsa domuza o kadar çok rastlama olanağı vardı. Eğer domuz bir noktada durursa avcının o noktadan geçme olanağı çok daha az olurdu. O oranda da yakalanma olasılığı azalacak demekti. Domuz avcıların neler düşündüklerini bilmediği için kendi içgüdülerinin peşinde dolanıp duracaktı. Ama Mustafa avcıların düşündüklerini bilecek kadar hazırlıklıydı artık bu ölüm kalım savaşında. Üstelik içgüdülerini de frenlemesini bilirdi bir kerteye kadar da olsa. Neydi bu içgüdüler? Günde birkaç öğün karın doyurmak, barınmak, daha dişisini arayıp bulmak, bütün bunları domuzdan daha akıllıca düzenleyemez miydi? Anadolu'da öğretmenlik yapan, köylerini, kentlerini bu görevle dolaşan bir kişi olarak biliyordu ki, bir kahveye dışarıdan giren bir yabancının gözleri kendi üzerine çekmemesi için yapması gereken en yumuşak davranış, çevresiyle tüm ilgisini kesmiş gibi görünmesidir. Böyle görünmek için kendisi de belli bir işin içinde göstermesi gerekirdi. Şu halde ben kimim, niçin bu kahveye gelmiş olabilirim diye düşündü. En kuşkuyu üzerine çekmeyecek adam kendi halinde ufaktan bir iş adamıdır. Ya da buluşmaya gelecek olan birini bekleyen halktan bir kişi, yani küçük adam. Kendisinde bir iş adamı görünüş olabilir miydi? Hiç sanmıyordu. Dik yakalı kazağıyla, ütüsüz pantolonu, biçimini yitirmiş kavuçuk pabuçlarıyla ancak bir işportacı ya da şuradaki ambarlarda katiplik yapan bir görevli olabilirdi. Ya da memurluktan çıkarılmış biri. Kahveye girince 15-20 dakika gazete okuyuşu yarı işsizliğine uyan bir davranıştı. Kağıtlarını çıkarıp bir şeyler karalaması yakışık alırdı ama arada bir toplamalara, çıkarmalara, çarpmalara başvurması koşuluyla. Söz gelişi müsveddeleri çıkarır, yazdığı şiirin üzerinde çalışabilirdi. Kahveci gelirken de kağıtlardan birini çeker, başlardı toplamalara, çıkarmalara, çarpmalara. Kalemiyle başını kaşıya kaşıya yazmaya başladı. Portakallarını göreceksin dört yolun, Mersin silolarında bitlenen, altın sarısı buğdayları. Turfandadır diye el süremediğimiz çavuşları, kınalı yapıncakları, yani bağı sorulmadan yenilen üzümleri, salkım salkım. Altındaki kağıtta 1248'in 328'le çarpılışı, çıkan sonucun 12'ye bölünüşü. Kahveci bir bardak çay bıraktı önüne. Sağ ol ustacığım dedi gülümseyerek. Bunu çok beğeneceksin. Allah yokluğunu göstermesin. Hiç aratmıyor alıştığımız çayları. Arayan arıyor. Üstelik en iyisini de buluyor dedi. Dili durmazdı ki. Oysa ben Kabakça istasyonunda odun depolarında çalışan, çeki hesapları yapan bir katibim. Neyime gerekli çayın en iyisini arayıp bulanlara sataşmak diye düşündü. Sen bakma onlara dedi kahveci. Ak kuyrukta içerler Seylan çayı da. Biz yarım kilo ekmek arayıp bulamazken Allah seni inandırsın. Acem Hüseyin'in yanında çalışırken Tahtakale'de avuç avuç atardım demliğe Seylan çayını. O günler gelecek mi dersin bir daha? Gelse de bize ne dedi Mustafa. Dünya savaşıyor hiç durmadan sıkıntısını biz çekiyoruz. Çay yok, kahve yok. Hadi Seylan çayını gene onlara bırakalım. Gözümüz yok ama bizim ekmeğimize dokunmasınlar hiç olmazsa. Doğru dedi. Hiç olmazsa ekmeğimize dokunmasınlar. Eğildi, önündeki kağıtlara baktı. Hemen yüklüce bir sayı yazdı Mustafa. Telefon numarası gibi 6 hanelik bir sayıyı altına kondurdu. Bunu da çarpamazdı ya, Türkiye bütçesi gibi bir sayı çıkardı ortaya, başladı toplamaya. Ya işte böyle dedi kahveci. Bir dilim ekmeği de rahat yedirseler canımız yanmaz. Her gün hır gür karakol şurada burnumuzun dibinde güya. Ne karakol şurada mı? Yerini bulup da bağdaşını kurmuş tüfeği tetikte bekleyen avcının tam burnunun dibine sokulmuştu ha? Domuz avcıları kahvecinin bir yabancı ile kaynatmasını kıskanmışa benziyorlardı. Kendi masalarına çekmek için çatık kaşlısı seslendi. ''Nasıl çıktın Ziya Efendi?'' dedi. ''Dün akşamki işin içinden?'' Bam tenine basmıştı Ziya Efendi'nin. Öbür masaya doğru kaydı yavaştan. ''Kahve değil mi?'' dedi. ''Hırlısı da gelir, hırsızı da. Herkesin üstünü başını arayıp da içeri alacak değilim ya.'' Demek Ziya Efendi'nin mezhebi oldukça genişti. Geniş olmasa tanımadığı bir katip parçasıyla tutup dünyanın gidişatından laf eder miydi? Ziya Efendi sanki Mustafa'ya durumu açıklamak ister gibi, ''Dün akşamki arama taramada ne çıktı adamın üzerinde?'' diye sordu. ''Tabanca mı?'' ''Ne tabancası be?'' dedi. ''Bir bazlama esrar.'' ''Yazık.'' ''Yazık olan neydi?'' anlayamamıştı Mustafa. ''Esrara mı acıyordu, polisin eline geçtiği için kaçakçıya mı?'' Kahveci kendini temize çıkarmak için yargıcın önünde savunmasını yapar gibi olayın sivri yerlerini törpüleye törpüleye ''Dün akşam bu kararlarda'' diye başladığı yeniden birden ekip girdi kahveye. Demek dün akşam bir ekip girmişti bu kahveye ha? Hem de bu kararlarda. Ya bu akşamda girerse? ''Eller yukarı'' diye bağırdı ekibin başındaki komiser. ''Hiç de böyle eller yukarı'' deyip girmezdi bu kahveye Muammer Bey. Meğer ihbar varmış. İçeride esrar kaçakçısı var diye. Biraz ferahlar gibi olmuştu Mustafa. Demek ihbar olursa ancak ekip girerdi bu kahveye. Her akşamda ihbar olacak değildi ya. Kahve nah bin bir ayak, bir ayak. Emeklisinden tut eskicisine kadar. Pişbirikçiler, 66'cılar, konçınacılar, tavlacılar hep birden hür ya eller yukarı. Komiser numaradan birkaç kişinin üstünü başını üstün körü yokladıktan sonra dikildi o yabancı müşterinin karşısına. Eliyle koymuş gibi çıkardı cebinden bir bazlama esrarı. Buldun işte. Al götür adamı, iş olsun bitsin değil mi? Adamı hemen alıp götürmez. Karakoldan yazı makinesini getirip koydular masalardan birinin üstüne. Oldu mu sana bizim kahve bir karakol? İki suçlu var ortada, biri o yabancı, biri de ben. Sanki herifle kar zarar ortakmışız. İfadeler alındı, tutanaklar tutuldu. Anan yahşi, baban yahşi, biz suçluyken olduk mu sana görgü şahidi? Bundan sonra git gel Konya 6 saat. Döndü, yüzüne baktı Mustafa'nın. Nerede dün akşamki müşteriler? Arada bul bakalım. Bir daha Ziya Efendi'nin kahvesine kim uğrar? Tam 3 saat tuttular içeridekileri. Ne içeriden dışarı, ne dışarıdan içeri. Ürküttüler benim canım müşterilerimi. Demek netameli bir kahveye düşmüştü Mustafa. Kırsam mı yavaştan yavaştan diye düşünmeye başlamıştı. Ama Ziya Efendi pek yakasını bırakacağı benzemiyordu. Sen de yabancısın beyim, dedi. Şimdi ben gelip de sana ver şu nüfus kağıdını nasıl diyebilirim? Hem ne hakkım var demeye? Hele eller yukarı deyip üstünü başını nasıl ararım senin? Ama ne olursan ol, ister tabanca taşı, ister bıçak, bana ne? Hiçbiri yok da diyelim ki sen bir casussun, Alman casusu. Olmaz mı? Herifler nah şurada, uzun köprüde. Parayla tuttuğu adamlar vızır vızır işliyor. Sen de bunlardan biri olamaz mısın? Domuz kılı saçlısı, yok Ziya Efendi dedi. Haksızsın sen, kahvecisin bugüne bugün. Kahveci ne demek? Şu kadar adam senden sorulur. Geminin kaptanı denizde neyse bu kahvede de sen olsun. Kuşkulandın mı müşterinin birinden onun şurasını burasını aramak yok. Yollarsın çırağı karakola. Komiser bey ben şu adamdan işkilleniyorum dersin. O da ne yaparsa yapar ister alır götürür karakola ister salıverir. Götürürse ifadesini mi alır? Müdüriyete mi gönderir? Gerisini o bilir. Bak Ziya Efendi karakolla İyi geçinmek istiyorsan böyle yapacaksın. Yok ben ne bekçiyim ne polisim dersen karakolda gelir müşterilerin pişpirik oynarken posta eder seni kumar oynatıyor diye kapatır kahveni. Sıkı yönetim var memlekette yapar mı yapar. Sonra Mustafa'ya döndü. Öyle değil mi dedi. Haksız mıyım efendi? Yerden göğe kadar haklısın dedi. Sıkı yönetim var çünkü ama... Neden sıkı yönetim var? Kime karşı bu sıkı yönetim? Bizi hiç ilgilendirmez. Meclis karar vermiş bir kere. Mecburuz kimliğimizi yanımızda taşımaya. Konu değişir değişmez alacaktı voltasını. Bu dereden yeterince balık avlamıştı. İyi ama Konunun değişeceği de yoktu. Burgu gibi dönüp duruyordu aynı mantarın içinde. Yalama olmuştu mantar artık. Burgu çekilse de şişenin içinde mantarın tozları dökülecekti. Mustafa karşı masadakilerin bakışlarından kurtularak birden döndü özel hesaplarına. Öfkeden yeryüzü nüfus sayımına denk bir sayı oturttu kağıdın üst başına. 8 haneli bir sayı da altına yazdı, başladı çarpmaya. Sayıları ağzında gebeliğe gebeliğe işinin içine gömülmüştü. Ziya Efendi onu şaşırtmamak için yavaşça çekildi avcılar masasından. Çekti çizgiyi Mustafa, çarptıklarını topladı. Almanların bütün savaş masrafları kadar bir toplam çıktı ortaya. Kağıdın köşesine büyük bir çarpı işareti oturttu. 9'ları atarak bir de doğrulamasını yaptı. Baktı ki sonuç yanlış. Bu yanlış neredeydi? Girişti yeniden çarpmalara. 7 kere 9 kaç eder? 81 mi? Hay Allah! 7 kere 9 72. 8 kere 9 81 olmadı. 7 kere 9 ne 72'si be? 63 eder. Tamam, 63. Birden kalktı ayağa, gerisini de ayakta yapıyordu. Yeniden topluyordu, sonuç bir sürü sayı. Bir doğrulama daha, 9'ları atarak hesap ayna gibi. Madem ki hesap tertemiz çıktı, durulmazdı burada artık. Bakar mısın usta, hesap. 2 ada çayı, onardan 20 kuruş. Kalsın üstü. Ziya Efendi onu kapıya doğru uğurlarken, ''Saatin var mı ustacığım?'' diye sordu. ''Sakın geç kalmış olmayayım.'' Bu geç kalma lafı pek yerinde değildi ama çıkmıştı ağzından bir kez. Nereye sorusunu getiriyordu karşısındakinin aklına. Vardı bunun bir cevabı elbet. Nereye olacak trene? Kabakça istasyonundan odun depolarında katip değil miydi? Bu kağıtları yazıp çizdiği bu kadar hesap boşuna mı? Yeleğinin cebinden kapaklı bir saat çıkarıp baktı kahveci. ''Saat 8:15 geçiyor.'' dedi. ''Sağ ol, eh yetişirim zamanında.'' Dipteki dörtlük masadan bir ses. ''Aman geç kalma.'' diye güldü. Duymamazlıktan gelecekti ister istemez. ''Hadi eyvallah, güle güle beyim, yine bekleriz.'' Buna da bir karşılık bulurlar diye ancak kahvecinin duyabileceği bir sesle ''Eh yolum düşerse.'' dedi. Sokaktaydı. Bir süre hiçbir şey düşünmeden yol sıra yürüdü. Çok önemli bir işi var da bir yere son dakikasında yetişircesine, yönü yöresi üzerinde hiçbir bilgisi olmadan basacağı yeri ayaklarının alışkanlığına bırakarak yürüyordu. Gözleri yürüdükçe alışıyordu karanlığa. Geriye dönüp bakınca geçtiğinden daha da aydınlık görüyordu karışık sokakları. Düdük sesleri uzaktan da olsa yalnız bırakmıyorlardı onu. Genişçe bir sokağa giriyordu diklemesine. İki yana da yürüyebilirdi ama hangi yöne gideyim diye kafasını yormadan ilerliyordu canının çektiği bir yöne doğru. Birden 3-5 kişinin hızlandığını gördü önünden. Koşuyorlardı bir yere yetişmek için. Mustafa da onların yürüyüşlerine ayak uydurdu. Bir tramvay olabilirdi yetişmek istedikleri. Daha da geniş bir sokağa sapıyorlardı. Kalabalık büyüyordu yol uzadıkça. Bir iki kapı daha açıldı. Sağlı, sollu. Çıkanlar da katıldı onlara. Ray gıcırtısı, raylardaki fren gıcırtısı çekiyordu kendine onları. Duran bir tramvaya yetişmek içindi bu telaş. İşte durakta römorklu bir tramvay boylu boyunca yatıyordu. Birden yürüyenler dalıverdiler genişçe bir kapıdan içeri, Mustafa da arkalarından. İçeride maskelenmiş renkli ışıklar, sağlı sollu vitrinler içinde parlak resimler ve karşıda bir gişe. Herkesle birlikte alıp biletini girdi bir salona. Gezginci bir el feneri takmıştı onun arkasına. Sıraların arkasından geçirip bir koltuğa oturtmuştu sonunda. Film çoktan başlamıştı. Gösterile gösterile lif lif olmuş bir Fransız filmiydi bu. Makinist erken bitmesi için zorlamışa benziyordu. İnsanlar yürümüyorlar, body body koşuyorlardı. Türkçe dublaj yazı okuma zahmetini kaldırmıştı seyirciden. Bu konuşmalar bile filmin hızına uyuyor, anlamına varılmadan ıslık ıslık uzayıp gidiyordu. Arabasını hızlı sürme yüzünden adam çiğneyen bir şoförün serüveniydi gösterilen. Çiğnediği adamı en yakın hastaneye bırakıyordu şoför. Ezilen adam komada olduğu için bir yalanla yakasını kurtarıyordu ama gittiği kentte bir türlü rahat edemiyordu. Ya adam ölürse? Tanık olmadığı için kimse şoförü adam öldürmekle suçlayamazdı. Yolda ezilmiş olarak rastladığı bir kişiyi arabasını alıp hastaneye getiren iyi yürekli bir şofördü. Kim suçlayabilirdi ki? Ama ezilen adam çok geçmeden komadan çıkıyor, olan biteni hatırlamaya başlıyordu. Beri yanda şoför hastaneye gidecek, ezilenden özür dileyecekti. Hastaya gitmek üzere yola çıktığı sırada gazeteler adamın öldüğünü yazıyorlardı. Beyin kanamasından adam ölüp gitmişti ama kendisine çarpan arabayı rengine, markasına, hatta şoförünün yüz çizgilerine kadar açıklamıştı. Şoförün tutuklanması işten bile değildi artık. Filmin geri yanı, şoförün bunalımı, kaçmakla gidip teslim olmak arasındaki bocalamalarını anlatıyordu. Mustafa sinemaya kendini araştırıcı gözlerden kaçırmak için girmişti ama konunun akışına kendini kaptırıvermişti. Şoförle birlikte zaman zaman bunalımlara düşüyor, gene onunla birlikte geliştirdiği duygusal açıklamalarla ferahlığa kavuşuyordu. Şoför, yasalara göre suçluydu. Ölen biri vardı ortada. Gitmeli, teslim olmalı, gerisini yasalara bırakmalıydı. Ya ben, diye düşünüyordu. Şoförle bir düzeyde miydi? Suç neresindeydi yaptığı işin? Şiir yazmak dünyanın neresinde suçtu? Faşist ülkelerden başka? Ülkesi faşizme özenen yöneticilerin baskısı altına girdiyse şoförün çektiği bunalımı o da mı çekmeliydi? 10 dakikalık arada biraz kendine gelir gibi olmuştu. Kurtulmuştu kendisiyle hesaplaşmaktan. Ezilen kimse yoktu ortada. Olsa olsa bundan sonra ezilecek, acı çekecek insanlar vardı. Bunların başında da karısı Şükran geliyordu. Bir solcunun karısı olarak henüz damgalanmamış, aşağılayıcı bir çember içine alınmamıştı. Bir gün mahkemece damgalanırsa o da Mustafa ile birlikte cezalandırılmış olacaktı bir bakıma. Gidip teslim olursa, ancak bu sonucu hızlandırmış olmaz mıydı? Şoförle çok ayrıcalık vardı durumunda. Yok, hayır, düşüncelerinde haklı değildi %100. Biraz insaflı olmalıydı. Yazdıklarında suç olmasa bile davranışlarıyla başkalarını suçlu duruma düşürebilirdi. Oysa tek sorumlusu oydu yazdıklarının. Ne yapıp yapıp kimseye kendinden bir şey bulaştırmamalıydı. En başta Şükran'a. Bu gidip gelişlerle onu da kendi çemberinin içine almaya çalışmıyor muydu? Aylığını almasını sağladıktan sonra bir kısa karşılaşma daha yapmalı, aldığı paranın yarısını bir yana koyup bir daha gelmeyeceğini söylemeliydi. Her şeyi onunla konuşmalıydı, açık açık. En gitmemesi gereken bir kentin adından söz edip ortadan kaybolmalıydı. Sonra, filmin ikinci bölümü çoktan başlamıştı. Düşündükleri sanki sahneye konuluyormuş gibiydi. Sevgilisi çıkmıştı şoförün karşısına. Hayır diyordu. Yakalanıncaya kadar konuğumsun benim. Adaletin görevi seni arayıp bulmak. Gerekirse bir pasaport uydur, birlikte geçeriz sınırdan. İtalya'ya gideriz, Romanya'ya gideriz. Sınır dışına kaçmak. Hiç düşünmemişti bunu. Film savaştan önce çekilmişe benziyordu. Bugün ne İtalya'ya kaçılırdı ne Romanya'ya. Sınırların yarısını Alman orduları çevirmişti. Yarı sınırımız da Arap ülkelerini bizden ayırıyordu. Kendisi gibi düşünenlere daha ağır cezalar veriliyordu dış ülkelerde. Üstelik bir de casus damgası vurulup sorgusuz, sorunsuz kurşuna da dizerlerdi adamı.